Ayrım 18. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 219. Ocak 1. Öğleye güveçte kuru fasulye pişireceklerdi. İbrahim Kahya gözleri yaşararak güvercin soğanını doğuruyordu. Bu yüzden ocakta geri tepen dumanın ağılı sardığını, genzi iyice yanmaya başladıktan sonra fark etti. Ocağın başında ateşi yakmaya çalışan oğluna çıkıştı. "Üflesene şunu, ne dalga geçiyorsun?" Dalga geçtiği yoktu çocuğun, ocağa doğru iki büklüm eğilmiş, tıksırarak dumandan yanan gözlerini ovuştura ovuştura çubukları üfleyip duruyordu. Boğulan bir sesle, "Çekmiyor!" dedi. Koyunlar tıksırıyor, ağılın kapısına doğru atılıyorlardı. Çocuk doğruldu, sıçradı, kapıyı tutarak koyunların yolunu kesti. Kahya uyandı. Baca mı? Bir elinde bir baş soğan, öbür elinde bıçak, kendi de tıksırarak ağılın kapısına doğru yürüdü. Oğlu hala gözlerini ovalıyordu. Ovalama gözlerini, çık kapının önüne hava al, bırak koyunlar da avluya çıksın. Ağılın kapısı önünde durdular. Koyunlar bacaklarına sürünerek ağıldan avluya atılırlarken, Kahya dışarının diri havasında gözlerini kırpıştırarak göğe baktı. Sabahtan güneye doğru inen bulutların kararsız, kımıltısız kaldıklarını gördü. Ama gene de tam dingin değildiler. Yollarını değiştirmişler, gün batıdan gün doğuya doğru ağır ağır kümeleniyorlardı. Dağların tepelerini duman sarmıştı. Kuzeyde göğün denizle birleştiği yerde ne gök ne deniz seçiliyordu. Keyiflendi. "Çekmesin anasını sattığım," dedi. "Varsın tütsün." Avlunun az ötesindeki kuyunun başında koyunların kepeğini karıştıran kalem gülerek seslendi. "Gözün aydın Kahya, hava dönüyor." Kahya gürledi. "Çok şükür. Tam 59 gün oldu bugün. Sonunda gökler acıdı halimize. Tüt anasını sattığımın bacası tüt." Havada bir şey göremeyen oğlu sordu. "Yağmur mu geliyor?" Eli kulağında, hava iyice döndü. Gittikçe keyifleniyordu. Bir cigara yaktı. "Bırak acele etme. Ocak olduğu gibi kalsın. Al içeriden buraya getir güveçli öteberiyi." Kaleme doğru seslendi. "Kalem, aç ağılın pencerelerinden birini. Duman dağılsın." Ağılın duvarı dibine çömeldi. Yan gözle gökleri kollayarak güvecin soğanını doğradı. Kurutulmuş 7-8 kırmızı biberle 2 kaşık domates salçası attı. Yağını, tuzunu, suyunu tamamladı. Güvecin ateşe vurulması hazır olduğu sırada yerleri hızla yalayan bir rüzgar dolandı ayaklarının dibinde. Rüzgar yerden doğru yükseldi. Hızlandı, dışarıda kuyunun taşında duran boş kovayı devirdi. Yukarılarda dingin bulutlar yürüdüler. Batıdan kopan yeni yeni kara bulutlar ordu ordu üstlerine doğru gelmeye başladılar. Kalem ağılın az önce açtığı penceresini kapatıyordu. Koyunlar tıpkı dumandan kaçtıkları gibi bu kez kararan havadan, dolanan rüzgardan kaçıyorlar. Ağılın kapısı içinde çarpışıp sıkışarak içeriye atıyorlardı kendilerini. Analarının durup aranarak beklediği kuzular, koyunların çarpması ile devriliyorlar, meleyerek doğrulup büyüklerin ayakları arasından boyunlarının altında analarına sokulmaya çalışıyorlardı. Ağılın bacası hızla tütmeye başladı. Çok geçmeden ocaktaki çubuklar çatırdadı, alev aldı. Kahya, "Durma!" dedi oğluna. "Ocağı besle. Hava döneceği yere döndü. Ocak harıl harıl çeker bundan sonra." Ocağın başındaydılar üçü de. Dışarıda hava karardıkça karardı. Bulutlar bastıra bastıra alçaldılar. Birden gök gürültüleriyle boşandı yağmur. Kahya kapının önüne çıktı yeniden. Yağan yağmura tuttu yüzünü. Çukurlaştırıp birleştirdiği avuçlarını yağmurun altına uzattı. "Yağ, hay mübarek!" dedi. "Esirgeme bereketini." Dolan avuçlarındaki suyu yüzüne vurdu. Kurumuş toprağı delip geçmek, toprağın derinlerine saplanmak istercesine, birbiri ardından gelen binlerce, yüz binlerce oklar halinde inerek yağıyordu yağmur. Göz açıp kapayıncaya kadar yağmur suları toprağın yüzünü örttü. Çukurlarda toplanıp taşarak bayır aşağı akmaya başladı. Kahya ağıla girerken, "Ben ağılda dumanın geri teptiğini görünce anladım mübareğin indireceğini," dedi. Kalem, "Şükür, zor günler geçti artık," diye göğüs geçirdi. Daha iki bilemedin üç gün. Dördüncü gün ortalık yeşerir yaymaya çıkarsın koyunları. İnşallah. Oğlu beslemişti ateşi. Kahya güveci sac ayağın üstüne yerleştirdi. "Öyle bir güveç yaptım ki size tam da keyifli günüme denk geldi. Parmaklarınızı yalaya yalaya yiyin," dedi. 2. Ali Şahin'in 2-3 kadar önce Nihat'a gelerek yeniden tapuya bağlanmasını istediği, dedesinden kalan senedi Hakani'ye dayanarak hala elinde bulundurduğu toprakların yüz ölçümü 5000 dönümü aşardı. Fakat bu kadar topraktan işe yarar olanı 15-20 dönüm arası 3 küçük parça tarlaydı ancak. Ali Şahin değişik yerlerdeki o 3 tarlayı da köylülere kiralardı. Geri kalan toprakları yıllardır çift, çapa yüzü görmemiş, havalandırılmamış, bu yüzden ot bile süremeyecek kadar kısırlaşmıştı. Yağmurlar üstten kaymağını alıp götürmüş, yukarılardan getirdikleri taşları yaymışlardı kelleşmiş, kepirleşmiş toprağın üstüne. 5000 dönüm toprağın yüzü görünüşte böyle irili ufaklı taşlar, kökü derine kadar giden ak dikenler, çöğür otları top top kekiklerle kaplıydı. Aralıklı aralıklı serpilmiş binlerce palamut ağacı, ahlatlar, bodur meşeler, sık pırnalıklar da bu geniş toprakları yaşama alanı edinmişlerdi kendiliklerinden. Bu kısır topraklardan da yararlanmasını bilenler vardı. İzmir'in bir ucunda kömürcülük yapan iki çingene Ali Şahin'i gelip bulmuşlar, anlaşmışlardı. Her yıl Eylül başlarında gelir, karıları çoluk çocuklarıyla buralarda çadır kurar, pırnallardan, bodur meşelerden, ahlatlardan mangal kömürü yaparlardı. Anlaşmaya göre her 3 çuval kömürden ikisi kömürcülerin, biri Ali Şahin'indi. Kömürcüler son Eylül'de gene geldiler. Kasım sonlarına kadar ocak ocak kömür yaktılar. Ali Şahin kömürcülerin yanına uğramadı. Kömürcüler gitmeden önce onu buldular. 276 çuval kömür yaptıklarını söylediler. Payını nereye bırakacaklarını sordular. Aldıkları karşılığa uyarak 92 çuval kömürünü Ali Şahin'in İzmir Seferihisar şosesi üstündeki gen tarlalarından birine indirip yol kıyısına yakın yığdılar. Kendi kömürlerini iki kamyona yükleyip İzmir'e götürdüler. Ali Şahin'in kömürleri günlerce bırakıldıkları yerde yığılı kaldı. Yukarıda Gölcük, Gödence köylerinden binekleriyle Urla'ya inenler, Seferihisar, Ulamış, bademlerden otobüsle İzmir'e gidip dönenler, her gidiş gelişlerinde kömürleri yola yakın yığılı gördüler. Meraklandılar. Kimin bu kömürler dediler. Ali Şahin'in olduğunu öğrendiler. Neden almıyor, kaldırmıyor? Böyle giderse çuvallar birer ikişer çalınacak, eksilecek diye tasalandılar. İçlerinde Ali Şahin'i bulup kömürlerine sahip çıkmasını söyleyenler oldu. Ali Şahin kimine, her işi denk getirip de bir türlü İzmir'e inemedim, bir kömürcü bulup anlaşamadım dedi. Kimine, kış daha da sertleşecek, kömür pahalılanacak, acele etmeyin, hele ocak bir yarılasın dedi. Yerinden kımıldayıp kömürleriyle ilgilenmedi. Bu kayıtsızlığının iki nedeni vardı Ali Şahin'in. Parasız değildi o günlerde. Topraklarındaki zeytin ağaçlarının ürününü tohura vermiş, az çok para görmüştü cebi. Parasız kalmadıkça da para getirecek başka işlerle ilgilenmek bir yük, bir angarya idi onun için. Kayıtsızlığının öbür nedeni de yaratılışının buna yakın bir başka özelliğinden geliyordu. Dedesinden bu geniş, yararsız topraklarla birlikte o ölçüde yararsız aşırı bir güven miras kalmıştı Ali Şahin'e. Eli mavzerli dedesinin kendine duyduğu o güvenle hala malına, topraklarına kimse el süremez, zarar veremez sanıyordu. Aralık ayı çıktığında kömürler tek çuval eksilmeden onu bu güveninde haklı çıkartacakmış gibi hala bırakıldıkları yerde duruyordu. Yılın ilk yağmuru kömürlerin üstüne yağdı. Yağmurlar bir yağmaya başladıktan sonra da bir daha doğru dürüst kesilmedi. İlk 10 gün hemen her gün gündüzleri bazen bir bazen de iki kez 1-2 saatliğine hava açıyor, güneş görünüyor, onun dışında hava hep kapalı kalıyor, durmadan yağmur yağıyordu. Bazı geceler tek düze bir pıtırtı halinde sabaha kadar sürüyordu yağmur. Bazen sertleşen rüzgarda serpintileri savrula savrula evlerin, otobüslerin camlarına, yolda yakaladıklarının yüzüne gözüne çarpa çarpa yağıyordu. Arada Ali Şahin'e kömürlerini kaldırmasını yeniden söyleyenler oluyordu. Fakat o ıslandıkça daha ağır çekeceği için kömürlerinin yerinin iyi olduğu kanısındaydı. O günlerde İzmir'in bir başka ucunda oturan iki kardeş, borçlanarak eski bir yük kamyonu satın almışlardı. Borçlarını ödeyebilmek için nereye yük bulurlarsa çekiyorlardı. Yılbaşına doğru Seferihisar'da bir bakkala bir kamyon açlık götürdüler. Kamyonu büyük kardeş sürüyor, yükleme boşaltmalarda ağabeyine yardım eden küçük kardeş yolda ağabeyinin yanında oturuyordu. Bademlere yaklaşırken solda, yol üstündeki tarlada üst üste yığılı duran kömür çuvallarını gördüler. Aralarında biraz kömürler üstüne konuştular. Kimindi acaba? Sahibi İzmir'e indirip satacak mıydı? Seferihisar'dan boş dönecekleri için kendilerine iş çıkar diye umutlandılar. Seferihisar'da yük indirdikleri bakkala biraz açacak oldular konuyu. Bakkaldan kömürlerin 40 gündür orada olduğunu öğrendiler. Dönüşte gene bir kamyon yük gözüyle baktılar kömürlere. Bir hafta sonra Seferihisar'a bir kamyon un getirip bir kamyon zeytinyağı alarak İzmir'e döndüler. Gelirken de giderken de yağmur altında ıslanırken gördüler kömürleri. Aradan 3 gün daha geçti. Borçlu oldukları bonolardan birinin günü geldi. Sıkışmışlardı. Ödeyemiyorlardı. Ne yapacağını düşünürken şeytan büyüğü dürttü, bir şeyler ansıttı. Kardeşine baktı. Şeytan küçüğün de kulağına fısıldamıştı fısıldayacağını. O da ağabeyine aklından geçenleri saklamadan baktı. Hadi deyiverdiler. Seferihisar yolunu tuttular. Gödence yolundan geri dönüp kömürlere yaklaşırken yavaşladılar. Hiç dinmeyecekmiş gibi görünen bir yağmur yağıyordu. Kimseler yoktu dört bir yanlarında kırlarda. Büyük, kamyonu yolun kıyısına yanaştırdı. İndiler. Yapışkan bir çamur tutmuş tarlaya atladılar yolun kıyısındaki hendekten. Çuvalları birer ikişer kamyona taşımaya başladılar. Atı üstünde bir köylü geçti yoldan. İki kardeşin kömür çuvallarını sırtlayıp kamyona çektiklerini gördü. Ali Şahin'in sonunda kömürleri sattığı sonucuna vardı. Kolay gelsin dedi iki kardeşe. Büyük sırtladığı çuvalın altında pek başını kaldırmadan sağ ol diye karşılık verdi. Köylü atının karnına topuklarını indirip uzaklaştı. Haberi atlıdan alan, yol üstünde kömürleri de görmeyen bir başka köylü 2 gün sonra Urla'da Ali Şahin'le karşılaşınca dedi. Hayırlısı olsun. Sonunda kömürlere kıyabildin demek. Sattın ha? Ali Şahin şaşaladı. Ne satması? Hangi kömürleri? Olayı ancak bu türlü öğrenebildi. Karakola gitti. Başçavuşa duyurdu. Başçavuş kömürlerin bulunduğu yerde araştırma yaptı. Bula bula yağan yağmurların topuk çukurlarında biriktiği derin kundura izlerini buldu. Daha da araştırınca dıştan aşınmış derbi marka bir topuk lastiği gördü. Kundura izlerini bırakarak hırsızların 2 kişi olduğu, elindeki topuk lastiğine göre içlerinden birinin dışa bastığı, lastiği topuktan söktüğüne göre kömür çuvallarının oldukça ağır çektiği, hırsızların ağır yük altında ayakları çamura saplana saplana çuvalları kamyona taşıdıkları sonucuna vardı. Bu kanıtlar kömürlerin bulunmasına ne çare ki yeterli olmadı. Başçavuş soruşturmayı derinleştirmekte üşenmedi. Hırsızları kömür yüklerken gören köylü her sorduğuna ''Vallahi ne bilem'' diyordu. ''Ben ne bilem boyları uzun mu kısa mı? Benim gördüğüm çuvalları sırtlamış altında 2 büklümdüler. Ben ne bilem esmer mi sarı mıydılar? Hiç kömür çeken adamın rengi belli olur mu? Kamyonun numarasını ne diye aklımda tutem? Benim kamyona verilecek malım mı var ki?'' Hırsızların şansı da biraz yardım etmiş olacak ki başçavuşun Seferihisar'dan başlayarak İzmir'e kadar yol üstünde yaptığı bütün soruşturmalar böyle ters gidince Ali Şahin 3 ay arayla Nihat'ın yazıhanesinde bir daha göründü. Nihat ilkten gene topraklarını tapuya bağlamak için geldiğini sandı onun. Kenan ise kömürlerin çalındığını duymuştu. Geçmiş olsun dedi. Ali Şahin olanları anlattı. Nihat sordu. Ne yapayım istiyorsun? ''Vallahi bey, ben senin ne yapacağını tam bilemem ama benim kömürleri bul çıkar.'' ''Nasıl? Artık onun orasını sen bilirsin. Bilsem avukat ben olurdum.'' Nihat savcılığa bir dilekçe yazıp verdi Ali Şahin'in eline. Ali Şahin gidince Kenan gülüyordu. ''Ne gülüyorsun? O kömürler çoktan ateş oldu. Şimdi kim bilir kimler mazgalda balık kızartıyor o kömürlerin üstünde.'' Nihat'ın da gülesi geliyordu dinlediklerine. Kenan cesaretlendi. Enayi, hem gelen geçen bir çuval alsın, yakıp ısınsın der gibi 2 aya yakındır yolun üstünde bırakmış kömürlerini, hem de şimdi kalkmış peşinde koşuyor. Çingeneler 100 çuval sana bıraktık demişler, arada belki 300 çuvalı çekip götürmüşler. Varsın bu ona kalan 100 çuvalda öbür 500'ün yanına gitsin. Taş atıp da kolu yorulmadı ya keratanın. 3. Levansuv'la İzmir'de 2 haftadan uzun kalamadı. Aklı fikri İstanbul'da yalnız bıraktığı oğlundaydı. Damadının yanında açık açık söyleyemiyordu ama her an oğlunun başına yeni bir kaza gelmesinden korkuyordu. Aksilikler bir türlü bırakmıyordu çocuğun yakasını. 7 ay öncesine kadar sık sık iş değiştirmek zorunda kalıyordu Muzaffer. 1945 yılı sonunda askerliğini bitirince babasının Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan yakın bir silah arkadaşı hemen aylıklı sağlam bir iş bulmuştu ona. Fakat o döneminde içi içine sığmıyor, kendini ateşe atmak için vesile arıyordu Muzaffer. Taşan inançlarına bir yol bulmak ümidiyle o günlerde yeni kurulan Türkiye Emekçi İşçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Partisi'nin ilk toplantılarına katıldı. Ne korkaktı, ne çekingen, ne de kendisi için bir takım küçük hesapları vardı. Fakat bütün coşkunluğu gelip bir yerde kırılıyor, içgüdüsü bu iki partiden birine üye olmasını önlüyordu. Her iki partiyi tutanlarla daha ilk tartışmalarda açılmaya başlamıştı arası. Emekçi, işçi ve köylü partililer, burjuvazi yararına sol hareketi parçalama, hıyanet, polislik ile suçluyorlardı Türkiye Sosyalist Partisi kurucularını. O ise tanıdığı Sosyalist Parti kurucularının dürüstlüklerine, en az kendilerini suçlayanlar kadar halklarını, memleketlerini sevdiklerine inanıyor, bu suçlamaları haksız buluyordu. Üstelik henüz 3-500 kişi arasındaydı bu toplantılar. Memleket ölçüsünde bir sol hareket yoktu orada. Ne hıyanetten ne bölücülükten söz etmenin yeri vardı. Türkiye Sosyalist Partililleri belki de kendilerine yöneltilen suçlamaların etkisiyle amaçlarını iyi belirleyememiş olarak görüyordu. Her iki partiyi yönetenler de içinde bulundukları gerçekleri doğru değerlendiremiyorlar, düşlere kapılmaktan, kitaplara bağlı kalmaktan kurtulamıyorlar gibi geliyordu ona. O, 25 yaşını tamamlayıncaya kadar geçen yaşayışı sonunda varmıştı bağlı olduğu inançlara. Çocukluğunda babasının görevli olduğu yerlerden başlayarak her yaşadığı yerde yakından tanıdığı yurt gerçekleriydi onu inançlarına iten. Önce bu gerçekleri tanımış, bu gerçeklere çözüm yolu ararken seçmişti okuduklarının arasından yanlış ile doğruyu, yararlı olan ile olmayanı. Başka ülkelerde olanlar yabancı örneklerle daima bir çeşit kuşku ile ilgileniyordu. Öykünme yoluyla gerçekleşmeyeceğini savunuyordu yurtta sosyalizmin. Ona kalırsa her toplumun kendine özgü koşulları, bireyler gibi ayrı bir ruh yapısı vardı. Bu koşullar, bu ruh yapısı doğru olarak değerlendirilip, bu değerlendirmeye uygun olarak davranılmadıkça toplum, teoride kendisi için ne derece yararlı olursa olsun, uygulamada karşı çıkardı bir siyasi görüşe. Her iki partiye bağlı arkadaşlarıyla aralarındaki bu türlü tartışmalar uzadıkça, Muzaffer her iki partinin de dışında kaldı. Çoklukla boşta, tedirgin duydu kendini. Bu arada basında 4-5 yazısı çıktı. Sonunda Ankara Caddesi yokuşundan çığ gibi yuvarlanan 4 Aralık olayları her iki solcu partiyi ezmekle kalmadı, bağımsız solcu basını, onun gibi bağımsız bazı solcuları da ezdi, yayın organlarından yoksun bıraktı. O kargaşalıkta belki de son aylarda kendileriyle daha sık düşüp kalktığı için olacak, Türkiye Sosyalist Partisi kurucuları ile birlikte tutuklandı Muzaffer Suv'la. 40 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Tutuksuz olarak tamamlanan yargılaması sonunda da aklandı. Baba dostları onun tutuklu kaldığı günlerde sık sık karısıyla evlerine gelmiş, avutmaya çalışmıştı Leman Hanım'ı. Adam tam anlamıyordu Muzaffer'in ne istediğini, niçin tutuklandığını. Fakat eski silah arkadaşının yurtseverliğini biliyordu. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra arkadaşıyla evlenen çiçeği burnunda öğretmen Leman Hanım'ın, Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın cephe gerisinde kalan kadınlara yüklediği bütün güçlüklere, o yılların bütün ülkücü kadınları gibi sadece yüreklilik göstererek katlanmakla kalmayıp, kocasını nasıl yüreklendirdiğini biliyordu. Onun bildiği, tanıdığı kadarıyla böyle bir ananın babanın oğlu, yurdunu, ulusunu sevmemezlik edemezdi. Bunlar hep gençlik hatası, gençlikte kalır. Muzaffer de hayatı anladıkça yanıldığını görür, doğru yola girer diyordu Leman Hanım'a. Bu anlayışla yeniden her türlü yardımı yapmaya hazırdı Muzaffer'e. Fakat Muzaffer aklandıktan sonra gidip eski işine başlamadı. Deneyleriyle seziyordu ki bu sağlam işte bundan sonra ancak kendini yatsıması, bağlı kalmaktan vazgeçmediği düşünceleriyle kanılarını içine gömüp küllemesi karşılığı kalabilirdi. Herhangi bir yoldan zor durumda bırakmak istemiyordu saygı duyduğu baba dostunu. Dahası kendisi için yeni bir ricada bulunmaya kalkarsa, olur da bu ricası yerine getirilmezse, o eski bir kurtuluş savaşçısı onuruyla kırılır diye, başka iş bulma önerilerini de teşekkür ederek kabul etmedi adamın. İnançlarının doğru olduğuna, hayatı doğru anladığına inanıyor, değişmek istemiyordu. Bundan sonra çevresiyle anlaşamayan yalnız bir insan olarak da kalsa, kendine sadık bir insan olarak yaşamak kararındaydı. Bu davranışından sonra zor günler başladı Muzaffer için. Aklanmıştı ama nedense her gittiği yerde hüküm giymiş gibi karşılanıyordu. Zor iş bulabiliyor, bulduğu bütün işlerde hem kısa süreli hem de düşük ücretli oluyordu. Sonunda 7 ay önce biri heykeltıraş, biri de teknik okulu bitirmiş iki arkadaşıyla ortak bir möble atölyesi kurmakta anlaştılar. Üçünün de tanıdığı bir anamalcı, kazancın %40'ına ortak olarak işe yetecek parayı koydu. Daha ilk aylardan verimli olmaya başladı iş. Savaş içinde zenginleşen bir sınıf ile iktidar değişikliğinden sonra bütünüyle liberalleşen alım-satımın hızla paraya kavuşturduğu bir alıcı kalabalığı piyasada ne görürse kapıyor, çıplak evlerini döşüyor ya da 3-5 parça eski eşyasını değiştirerek daha gösterişli duruma getiriyordu. Piyasaya mal yetiştiremiyordu atölyeleri. Aralık başında Muzaffer tutuklandığında böyleydi durumu. Leman Hanım son aylarda hemen hemen kimseyle düşüp kalkmadığını, işinden başka işle uğraşacak zamanı olmadığını söylüyordu oğlunun. Geçen Ağustos kapatılan Türkiye Emekçi ve Köylü Partili eski bir arkadaşı atölyelerine uğramış bir saate yakın oturmuştu. Bütün tanıdıklarına ince davranan bir çocuktu Muzaffer. Gelen arkadaşını da iyi karşıladı. İzleniyordu arkadaşı. Bu görüşmeleri kuşku uyandırdığı için tutuklanmıştı. Neyse ki arkadaşıyla aralarında herhangi bir siyasi anlaşma olmadığı çabuk anlaşılmış, 10 gün içinde özgürlüğüne kavuştuğu gibi bu işinden de olmamıştı. Kızları hiç değilse 10 gün daha kalmasını istedikçe gideyim diyordu Leman Hanım. Bilirsiniz Muzaffer hiç bilmez kendine bakmasını, bilse de bakmaz. Bu işinde sabah karanlığından gece geç saatlere kadar çalışıyor. Eve gelince hazır bulmalı yiyeceğini, yatacağını. Üstelik ben evde olmayınca geceleri orada burada sürtmeye kalkar. Başkaları gene iş açmasınlar çocuğun başına. İlhan'dan yana içi rahattı. Kızı ile damadı yüksek öğretmen okulunda tanışıp evlenmişlerdi. Sevişme miydi yoksa kuru bir anlaşma mıydı onları bu evlenmeye iten, adlandırmak zordu. İlhan matematik öğretmeniydi, Reşat Ilgaz da fizik. Tanıştıklarında çok parlak öğrenciydiler ikisi de. Reşat Ilgaz en gözde öğrencisiydi kendi bölümünün. Hırslıydı, yorulmak bilmezdi. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kaçınılmaz iki yol vardı onun için. Ya fakültede kalıp bilimde ilerleyecekti ya da bilimde ilerlemek şansını yitirirse, yaşadığı dönemin koşullarına uyarak yaşamına bir şeyler katacak, öğrencilikteki başarılarını sürdürecekti. Reşat Ilgaz bu ikinci yolu seçti çünkü bilimin değerini yeteri kadar kavramış değildi. Öğrenmek zorunda olduğu derslerin dışında öğrendiklerini derinden öğrenmek açlığını duymamıştı hiçbir zaman. Sınıf arkadaşlarının önünde görünmek yetiyordu ona. Kuru bir fizik öğretmeni olarak Manisa Lisesi'nde işe başladı. Yönsüz bir kimse olduğu için çevresindeki koşulları çabuk kavradı. Kavradıklarını doğru, değişmez koşullar olarak da çabuk benimsedi. Yeni çevresinde paraydı kişiye önde gelen yeri sağlayan. Öğrenciliğinde derslerde en yüksek notu almak olduğu gibi. O da para kazanmanın yollarını düşündü. Çabuklukla da buldu. Ders saatlerinin dışında özel dersler vermeye başladı. Askerliği sırasında belli başlı ana kaynaklardan yararlanarak bir ders kitabı hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na kabul ettirdiği için kolaylıkla da bastırdı. Karı kocanın durumları hızla düzeliyor, para biriktiriyorlardı. Fakat Manisa küçük yerdi. Suvlaların o eski baba dostlarının yardımı ile 1944'te İlhan İzmir Kız Lisesi'ne, Reşat Ilgaz Namık Kemal Lisesi'ne atandılar. Savaşın yarattığı kara borsa babalarını zengin ettiği ölçüde haytalaştırıyordu çocukları. 1945'lerde hele fizik gibi, matematik gibi kendilerine tatsız sevimsiz gelen dersleri hiç akıl erdiremez olmuşlardı. Ilgazlar babalarının ille de sınıf geçmesini istediği öğrencilere ders vermeyi yetiştiremiyorlardı artık. Çok geçmeden 5-10 öğrenciye bir arada ders vermeye başladılar. İkmallere kalanlar için yaz kursları düzenlediler. Kazandıkları parayı da işletmesini biliyorlardı. Reşat Ilgaz büyük girişimlere hazır buluyordu artık kendini. 1952-53 ders yılında özel bir kolej açmanın hazırlıkları içindeydi. Para iyice arttırmıştı gücünü. Çevresinde sayılıyordu. Bakanlıkta sayılıyordu. Hiçbir siyasi sürtüşmesi yoktu. İlişkilerini iyi ayarlamıştı. Aralarında kendine de bir yer açmak istediği İzmir'in zenginleriyle. 18. ayrımın sonu. Sayfa 230.